Yıldırım 26, sayfa 296. Mihail evinin kapısını cebindeki anahtarla açtı. Silahını yeniden eline almıştı. MİT ajanının söylediği gibi Tamara da kendisine ihanete kalkışmışsa evin içinde de FSB korumaları olabilirdi. İçeri süzülünce hiç kımıldamadan evin içini dinledi önce. Derin bir sessizlik vardı. Fanus içindeki rakkaslı saatin bile tik taklarını duyuyordu. Karısı uykuyu severdi. Geç saatlere kadar evde de çalıştığı için genellikle sabahları geç kalkardı. Tedbiri elden bırakmadı. Işıkları yakmadan ayaklarının ucuna basarak yatak odasına doğru ilerledi. Odanın kapısı açıktı. Yatağa baktı. Boştu. Hatta yatak hiç bozulmamıştı. Karısı geceyi evde geçirmiş olsa bu saatte sokağa çıkması söz konusu olamazdı. Muhtemelen Tamara henüz Podüpye'den dönmemişti. Zaten makulü de buydu. MİT ajanı yalan söylemişti. Ama yatak odasının kapısı önünde durup birkaç saniye daha düşündü. Hayır diye mırıldandı. Henüz bundan emin olamazdı. Şayet Boris Tretyakov yaşadıklarını FSB'ye naklettiyse, merkez büroda hala sorgulanmaları devam ediyor olabilirdi. FSB onları o kadar çabuk bırakmazdı. Ters giden bir şeyler vardı ama henüz ne olduğunu anlamamıştı. General Komogorov hiç şüphe çekmeyen biriydi. Çok güvendiği insanlar olmadıkça gerçek niyetini asla açıklamayan bir yapıya sahipti. Bu planın temelleri 2 sene evvel atılmıştı ve askeri kanattan hiç bilgi sızması olmamıştı. Ne yazık ki açık veren FSB'deki muavinler olmuştu. Sergey Ushakov'un trafik kazası gerçek bir kaza değildi. Arabasının frenleri bizzat kendisi gevşetmişti. Vladimir Pronichev'in ölümü de intihar değildi, cinayetti. FSB'nin bu üst düzeyde ve kritik görevdeki memurları maalesef dönek ve fos çıkmışlardı. Mihail banyoya doğru yürüdü. Banyonun ışığını yakmasının bir sakıncası yoktu. Penceresi apartman boşluğuna açıldığı için yanan ışık sokaktan görünmezdi. Işığı yakıp kapıyı kapattı. Tamara sanki aceleyle fırlamış gibi banyoyu dağınık bırakmıştı. Her zaman derli toplu bir kadın olan karısı, bornozunu yere bırakmış, sırtından çıkardığı iç çamaşırlarını bile kirli sepetine atmamıştı. İlk kez karısıyla olan ilişkilerini düşünerek hayale daldı. Evliliklerin ilk 2 yılında her şey çok mükemmeldi. Her bakımdan tam bir uyum içindeydiler. Ama 2 yıl sonra Mihail, evliliğinin kendisine pek uygun bir şey olmadığını anlamıştı. Sık sık görevli Moskova dışına çıkıyordu ve her çıkışında da hayatına yeni bir kadın giriyordu. Hepsi gelip geçici maceralardı ama böylesinin çok daha heyecan verici olduğunu anlamıştı. 3. yıl bir münakaşa sırasında Tamara'ya boşanmak istediğini söylemiş ama kendisini sırılsıklama aşık olan karısı kesinlikle bu isteğe karşı çıkmıştı. Kendisi de fazla üstelememişti. Tamara pek çok kadın gibi aşırı romantikti ve onun bu yanı Mihail'e hiç uymuyordu. Aslında kariyeri açısından da boşanmak her zaman menfi puan kabul edilirdi. Geçen yılların aralarındaki bağı kökten kopardığını, karısı ne yazık ki bir türlü kabullenememişti. Mihail aynaya yaklaşıp yorgun yüzüne baktı. Sakalı uzamış, çehresi siyaha boyattığı saçlarıyla aynadaki aksini yadırgadı. Sıcak bir banyoya ihtiyacı vardı ama o da her Rus gibi yıkanmayı pek sevmezdi. Kaç gündür üstünde taşıdığı giysilerini çıkardı, tıraş oldu, sonra yatak odasına dönüp ışığı yakmadan sırtına temiz bir gömlek ve takım elbise giydi. Müthiş yorgundu ama henüz dinlenecek zamanı yoktu. Generalin kapısı önünde gördüğü FSB memurları bir türlü aklından çıkmıyordu. Kaseti ve silahını yeniden ceplerine yerleştirdi. Tam o sırada Granit Kafa'nın küçük evinde Boris ile karısının sıcak bakışmalarını anımsadı birden. Kaşları çatıldı ve şimdiye kadar aklının ucuna bile gelmeyen bir ihtimalle tedirgin oldu. Yoksa karısıyla Boris arasında bir yakınlaşma mı olmuştu? Saçma diye mırıldandı. Tamara asla böyle bir şeye kalkışmazdı. Ya Boris? Çocukluk arkadaşını hatırlamaya çalıştı. Küçüklüklerinde bile onurlu, hassas ve inandığı değerleri sıkı sıkıya bağlı bir mizacı vardı Boris'in. Arkadaşının karısına asla yakınlaşmaya kalkmazdı. Yılların onu değiştirdiğine inanmak istemedi. Gerçi aralarında bir ilişki ihtimali hiç umrunda değildi. Ama Tamara'nın burkulan ayağı için Boris'in gösterdiği hassasiyet hatırlayınca biraz huylanır gibi oldu ve birden aklına bir olasılık daha geldi. Yoksa onların FSB merkezinde sorgulandıklarını düşünmekte yanılıyor muydu? Acaba birlikte olabilirler miydi bu gece? Hırsından sarardı. MİT ajanı haklı çıkmıştı. İkisini de Podüpye'de öldürmeliydi. Gerçi Serkan Başar belli ki kendisini test etmek için böyle bir laf etmişti. Ama değerdi doğrusu. Bir taşla iki kuş vurmuş olurdu. İkisine de fazla güvendiğinden hata yapmıştı. General Komogorov'un adını vermişti. Tamara'nın buraya uğramadığı belliydi. Eğer düşündüğü gibiyse Boris'in evinde olabilirler miydi? Onları kıskandığı falan yoktu. Ama en güvendiği insanlar kendisine ihanet etmişlerdi. İçinde alevlenen hırsın nedeni buydu. Bir an Podyupye'de yarım kalan işi neden burada tamamlamayayım diye geçirdi aklından. Lakin bu son derece tehlikeliydi. Bir şekilde General Komogorov'la temas kurmadan onları öldürmeye kalkışamazdı. Çok aptalca bir şey olurdu bu. Ayrıca Tamara evde olmadığı halde kapısının önünde FSB'nin adamları nöbet tutuyorlardı. Şayet ikisi geceyi Boris'in evinde geçirmişlerse o evin önünde çok daha fazla koruma olabilirdi. Sinirlerini yatıştırmak için derin derin nefes aldı. Paniğe kapılmayı kendisine yakıştıramadı. Yüzüp yüzüp işin sonuna geldikleri anda bu kadar telaşlanmasının hiç gereği yoktu. Salona geçip oturdu, bir sigara yaktı. Zaten bundan evvel de şüphe çekmemek için generalin ne evine ne de birliğine giderdi. Görüşmelerini daha çok Komogorov'un yaveri Albay Dunayev vasıtasıyla özel evlerde gerçekleştirirlerdi. En azından yine bu yolu tercih etmeliydi. Albay güvenilir bir adamdı. Gerçi elindeki disketi ona vermek istemiyordu. Ama general henüz tutuklanmamışsa yaveri yine bir buluşma ayarlayabilirdi. Bir ara eli sehpanın üzerindeki telefona uzandı ama son anda vazgeçti. FSB mutlaka telefonları dinliyordu. Albay'ı sokaktaki umumi telefonlardan birinden aramaya karar verdi. Kalın paltosunu sırtına geçirip dairesinden çıktı. Yine eve girdiği yoldan sokağa çıktı. Ortalık artık aydınlanmıştı ama Mihail etrafta herhangi bir tehlike göremedi. Sokak boş sayılırdı. Hızlı adımlarla uzaklaştı. Serkan narkozun verdiği yarı baygın uykudan hafif bir bulantı ile uyandı. Gözlerini iri iri açmayı başarmıştı. Sol köprücük kemiğin altına isabet eden yerde keskin bir sızı vardı ve öksürmek istiyordu. Önce nerede olduğunu anlamadan etrafına bakındı. Başlangıçta biraz bocaladıysa da görünüm gerekli çağrışımı yaptı. Burası bir hastane odası olmalıydı. Perdeleri açık, odaya kurşuni gün ışığı sızıyordu. Odada kimse yoktu. Kulaklarını dikip dinlemeye çalıştı. Tekerlekli ilaç sehpasını koridordan gıcırtılarla geçişi, ambulansların ta uzaklardan gelen siren sesleri, hatta aranan doktorların adlarını Rusça anonsu, nerede olduğunu kavramasına ve başına gelenleri hatırlamasına yetti. Sol omzu sargılar içindeydi. Yatağın içinde hafifçe doğrulmak istedi ama acıyla birlikte hafif bir baş dönmesi başlayınca başını yeniden yastığa yasladı. Aynı anda içeriye birinin girdiğini fark edince gözlerini kısarak giren kişiyi seçmeye çalıştı. "Demek kendine gelmeye başladın dostum," diyen adam yatağa doğru yaklaşıyordu. Adamın sesi hiç de yabancı gelmemişti. Narkozun etkisiyle hala etrafı bulanık gören Serkan, ziyaretçisinin yaklaşmasını bekledi. Zonklayan şakaklarından nabız atışını duyabiliyordu. Avuçlarındaki ıslaklığa ve geçirdiği ameliyatın verdiği ağrılara rağmen pek de fena sayılmazdı doğrusu. Çekine çekine bir soluk aldı. Ciğerlerine hava göndermesi fazladan bir çabayı gerektirmişti ve yara yerinde bir sızlama duyumsadı. "İşte yeniden karşılaştık," diye fısıldadı Ajan Boris. "Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?" "Sanırım idare edebilirim," dedi Serkan. "Mükemmel öyleyse. Yine de fazla konuşmanız doğru değil. Az sonra doktorlar gelip sizi yeniden kontrol edecekler. Uyanmanızı bekliyorlardı. Yardımıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk." Serkan güçlükle fısıldadı. "Tutuklu muyum?" "Hayır, değilsiniz. FSB buradaki bakımınızı üstlenecek. Eski sıhhatinize kavuşuncaya kadar misafirimiz olacaksınız." "Fakat," diye kekeledi Serkan. "Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Zaten ben de bunun için buradayım. Gerçek kimliğiniz tarafımızdan gizli tutulacaktır. Endişe etmeyin. Yalnız doktorlar gelmeden size bir iki sual sormak istiyorum. Bildiğimi hemen özetleyeyim. Beni Mihail Kuznetsov vurdu. Onu hemen durdurmanız gerekiyor." Konuşmakta zorlanıyordu Serkan. Göğsündeki sancı artmıştı. Ama zorlanarak konuşmaya devam etti. "Mihail bir hain. Başkan Putin'e suikasta kalkışıyorlar. Daha da önemlisi General Komogorov liderliğinde askeri bir darbe ile de hükümeti düşürecekler. Boris gülümsedi. Bunları biliyoruz. Asıl öğrenmek istediğimiz Moskova'ya ne zaman geldiniz? Ne zamandan beri baygın yatıyorum? Sizi yarım kalmış bir inşaat harabesinde bulduğumuzun üzerinden takriben 5-6 saat geçti. Öyleyse dün gece saat 3 sularında Moskova'ya vardık. Tretyakov hemen zihninden bir hesap yaptı. Öyleyse bir uçakla gelmiş olmanız gerekir. Evet, öyle oldu. Podyupe'den çıkınca Mihail önce bir araç çevirdi. Brejni askeri üssüne gittik. Oradan bir helikopterle Goma havaalanına geçtik. Hava üssünde Mihail'in geleceğini biliyor ve bekliyorlardı. Oradan da bir jet uçağıyla Kodinka askeri havaalanına indik. Mihail'i söz konusu disketi bir an önce generale ulaştırma gayreti içindeydi. Tamam, anladım diye fısıldadı Boris. Öğrenmek istediğim buydu. Şimdi siz biraz dinlenin. Fakat hiç itiraz etmeyin. Gereken meseleleri daha sonra görüşürüz. Endişelenmenize de gerek yok. Boris dostça bir gülümsemeyle birinci müdürü aramak üzere odadan çıktı. Az sonra raporunu telefonla Fyodor Petrovski'ye iletecekti. Ama şimdi onu endişeye sevk eden başka bir şey vardı. Hesaba göre Mihail yaklaşık 6 saatten beri Moskova'daydı ve hala ele geçmemişti. Birden endişeyle ürperdi. Acaba karısını bulmak için onu aramaya kalkışır mıydı? Mihail cadde boyunca ilerledi. Şehrin sabah trafiği artmış, her yer bir an evvel işe yetişmek için koşan insanlarla dolmuştu. Kalabalığın yoğunlaşması Mihail için daha elverişliydi. Akan insan seli içinde kendisini daha fazla gizleme olanağı buluyordu. 100 metre kadar ileride bir gazete bayi, hemen arkasında da hemen MİTC'ye ait ankesörlü bir telefon kulübesi vardı. Moskova Devlet Telefon Şebekesi. Gazete bayinden telefon kartı alıp kulübeye girdi. Mavi telefonu kaldırıp boş sesini aldıktan sonra kartı yuvaya sokup ezbere bildiği Albay Dunayev'in özel numarasını tuşladı. Az sonra albayın tanıdık sesini duydu. Alo, günaydın albay. Dunayev isim vermeden konuştu. Günaydın, sizi daha evvel bekliyorduk. Biraz gecikmediniz mi? Ufak tefek bazı aksilikler çıktı. Durum nedir? Anlayamadım diye mırıldandı albay. Ne tür aksilikler? Mihail kısa bir soluk aldı. General iyi mi? Albay tedirgin bir şekilde homurdandı. Gayet tabii iyidir. Sizin temas kurmanızı bekliyor. Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Bu sabah doğruca evine gitmek istedim. Öyle kararlaştırmıştık. Evet biliyorum ama geciktiniz. Çünkü evinin etrafında çok sayıda FSB görevlisi vardı. Albay bir süre durakladı. Sonra tiz bir sesle, "Sizin gelişinizi mi bekliyorlardı?" dedi. Sanırım öyle. Albayın sesi yine sert çıktı. Bekleyin bir süre. Mihail adamın devam etmesine fırsat vermedi. Hayır, bekleyemem. Generale söyleyin lütfen, bu akşam her zamanki yerde buluşalım. Durum biraz nazik. Lütfen söyleyin kendisine. Dikkat çekmemek için randevu yerine sivil gelsin. Anladınız mı? İsteğinizi kendisine ileteceğim diyen albay hemen telefonu kapatmıştı. Ahizeyi yerine asan Mihail bir süre boş bakışlarla telefon kulübesinden etrafını süzdü. Kendisiyle ilgilenen hiç kimse yoktu fakat tedirginliği geçmiyordu bir türlü. Kulübeden dışarıya çıkarken içindeki karamsarlığın daha da arttığını hissediyordu. Uzun süreden beri gizlice süren savaş ilk kıvılcımlarıyla birlikte ateş almış ve mesele aleniyete dökülmüştü artık. Bundan sonra ilk darbeyi vuran kazanacaktı. FSB'nin uyandığı bir gerçekti. Aksi halde General Komogorov'un kapısının önünde bekleyen onca FSB ajanını nasıl açıklayabilirdi? Beyninde hala açıklayamadığı sorular cirit atıyordu. General ve zeki biri olan Albay Dunayev nasıl olur da o ajanları fark edemezlerdi. Yaver Dunayev her sabah makam arabasıyla gelir, Komogorov'u evinden alırdı. Bu kritik günlerde yeterince ihtiyatlı olmadıklarını kabul etmek istemiyordu Mihail. Ayrıca başında şimdi bir sorun daha vardı. Akşam karanlık basıncaya kadar nerede oyalanacaktı? Gün boyunca Moskova'da dolaşmak hiç işine gelmiyordu. Hiç aranmayacağı yerleri düşündü. Sinemalar, müzeler olabilirdi belki. Ya da bir taksiye binip akşama kadar şehir merkezinden uzak durmayı düşünürdü. Ama hepsi sakıncalı göründü gözüne. Şehir giriş çıkışlarını kontrol altında tutabilirlerdi. Sinemalar, müzeler umuma açık yerlerdi. Oralarda vakit öldürmek belki peşindekilerin pek aklına gelmeyebilirdi. Ama kalabalık arasında bulunmanın da başka sakıncaları vardı. Kendini kapanı sıkışmış gibi hissediyordu Mihail. Galiba son bir ayın sinir yorgunluğu şimdi kendisini gösteriyordu. Zira ani bir kararla en olmayacak yere Boris'in evine gitmeyi aklına koydu. Tamara uyandığında saat 11'e geliyordu. Belki daha da uyuyabilirdi ama gözlerini açıp yatakta Boris'i göremeyince onun çoktan kalktığını düşünerek daha fazla uyumaktan vazgeçti. Tembel tembel yatağın içinde gerindi. Sonra Boris'le sevişmeleri aklına gelince tatlı bir uyuşukluğa kapıldı. Uzun zamandan beri böyle bir mutluluğa erişmemişti. Cinsel dürtülerini frenleyememiş, sonra da cinselliğin doldurduğu bir kuyuya düşmüştü sanki. Gece yaşadığı haz iliklerine işlemişti. O keyifle seslendi. Boris herhalde uyanmış ve mutfakta kahvaltı hazırlığına girişmiş olmalıydı. Yanına gelmesini, kendisini okşamasını, hatta dün geceki mutluluğu bir daha yaşatmasını istiyordu o anda. Sesini duymamış olmalıydı. Bir kere daha Boris diye seslendi. Bu kez yumuşak ama daha yüksek bir sesle seslenmişti. Neden cevap vermiyordu acaba? Üzerindeki yorganı attı. Yatağın içinde çırılçıplaktı ama çıplaklığından hiç utanmıyordu. Hatta Boris'in kendisini bu halde gündüz gözüyle bir daha görmesini istiyordu. Yatağın içinde bir kere daha gerindi. Mutluluğun huzur verici tebessümü yüzüne yayılıyordu. Kendisi de inanamadı ama davranışları tüm duygularını yansıtıyordu o an. Boris'i seviyordu hem de ruhunun her zerresine kadar. Güçlü, anlayışlı, müşfik ve sevecen bir insandı Boris. Ayrıca tam bir erkek. Dün gece sevişme saatlerini hatırladıkça bedeninde tatlı kıpırtılar hissediyordu. Canı hala yataktan çıkmak istemiyordu. Nasıl olsa Boris kahvaltıyı hazırlayınca haber vermek için aralık duran yatak odasının kapısından başını içeriye uzatacaktı. Burkulan ayak bileğini hatırlayınca yattığı yerde bacağını havaya kaldırıp şişkinliğe baktı. Podüpye'de bileğini muayene eden o yaşlı doktor haklı çıkmıştı. Bu sabah şişinmişti. Bacağını havada tutup bileğini her iki yana, sonra da öne arkaya doğru kıvırdı. Acımıyordu. Başını sağa çevirince Boris'in evden çıkarken bıraktığı notu gördü. Hemen uzanıp ufak kağıdı aldı ve hızla okudu. Seslenişlerine Boris'in neden cevap vermediğini şimdi anlamıştı. Sevgilisi evde yoktu ama mümkün olduğunca çabuk döneceğini yazıyordu. Yataktan kalktı. Boris'in pijama altını bacaklarına geçirdi. Uzun gelen paçalarını kıvırdı. Sonra yatağın sıcaklığından çıktığı için hafifçe üşümeye başladığını hissettiğinden pijamanın üstünü de sırtına geçirdi. Tam o sırada kapı çalındı. Tamara, Boris'in geldiğini düşünerek çıplak ayak kapıyı açmaya koştu. Çocuksu aşk heyecanı hala ruhunda gümbürtüyle davullar çalıyordu. Sevgilisine cinselliğini teşhir etme hevesine kapılarak kasten pijamanın düğmelerini iliklemedi. Dolgu memeleri açık duran pijama üstünden sağa sola kayıyordu. ''Geliyorum'' diye seslendi ve kapıya koştu. Hala kapıyı açtığında Boris'in kendisini bu tahrik edici kılıkta görünce yüzünde belirilecek arzu dolu ifadeyi hayal ediyordu. Kapıyı açtı ve dona kaldı.